Ayrım 9, sayfa 70. TRT'deki bir komisyoncu. Ben bu satırları yazarken TRT Seçim Kurulu Şaban Karataş'ın genel müdürlükte kalıp kalmayacağına karar vermek için toplanacak. Siz bu satırları okurken de kurulun kararı büyük bir olasılıkla belirlenmiş olacak. Kurul 4 üniversite rektörü ile Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterinden oluşuyor. 4 üniversite rektörü ve Milli Güvenlik Kurulu sekreteri Orgeneral bakalım yüce mahkeme kararlarının üzerinde bağdaş kuran Karataş için ne karar verecek? Karataş'ın kimliği, kişiliği hiç de önemli değildir. Cephe partileri tam kendilerine göre genel müdür bulmuşlardır. Aynı partiler bu genel müdürün yanına bir de Hamit Eskan adında haber dairesi başkanı yerleştirmişlerdir. Tezkan bir AP eski milletvekilidir. Milletvekilliğinden ayrıldıktan sonra Adalet Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü yapmış, bu arada ticarete de atılarak komisyonculuk görevi üstlenmiştir. Hamit Eskan şu ünlü Lockheed uçak yapım şirketi komisyoncusu Nezih Dural'ın komisyonculuğu görevini yüklenmiştir. Yani Milliyetçi Cephe TRT'sinin haberlerinden sorumlu görevlisi Lockheed şirketinin komisyoncusunun komisyoncusudur. Yürüyüş dergisi komisyoncunun komisyoncusu Hamit Tezkan'ı suç belgeleriyle kıskıvrak yakalamıştır. Dergiden öğreniyoruz ki Tezkan 1974 yılında Sinyal Turizm ve Seyahat şirketinden 239 bin lira komisyon almıştır. Sinyal Turizm ve Seyahat şirketi, Lockheed şirketi komisyoncusu, Altay şirketi sahibi Nezih Dural tarafından Karabük'e satılan 52 bin ton demir için komisyoncu olarak görevlendirilmiştir. Sinyal şirketi ise bu konudaki üstün yeteneklerine inandığı Tezkan'ı komisyoncu olarak seçmiştir. Tezkan bu işten tam 239 bin lira komisyon almış ancak devlete tek kuruş vergi ödememiştir. Bunun vergi hukukundaki adı sözüm meclisten dışarı TRT'den içeri vergi kaçakçılığı suçudur. TRT Haber Dairesi Başkanı Hamit Tezkan bu komisyonculuktan para kazanırken aynı zamanda gazetecilik görevini de yürütmektedir. Ülkemizdeki bazı gazeteciler Tezkan gibi aynı zamanda komisyonculuk ve benzeri ticari işler de yapmaktadır. Ancak basın kartları yönetmeliğinin 20. maddesi ticaretle uğraşan gazetecilerin basın kartı taşıyamayacaklarını belirtmektedir. Tezkan basın şeref kartı taşımaktadır. Yönetmelik ise şöyle diyor. Gazetede, dergi veya matbuada esas gazetecilik görevinden ayrı ücret karşılığı olsun veya olmasın, gazetecilik dışında iş görmemeleri. Komisyoncunun komisyoncusu Hamit Eskan, devlete komisyonculuktan kazandığı paradan 5 kuruş vergi vermez. Yani vergi kaçırırken TRT'de milli ve manevi ruh verecek yayınları yönetmektedir. Şimdi yapılacak iş şu. 1. Tezkan hakkında vergi usul yasalarına göre kovuşturma açılmalıdır. 2. Tezkan'ın basın kartı iptal edilmelidir. Üçüncüsü de şu. TRT'de gazetecilerin şeref ve itibarı ve vergi kaçakçılığı konusunda bir açık oturum düzenlenmeli ve konu milliyetçilik açısından tartışılmalıdır. Anladık. Maddi değerler örneğin işte böyle komisyonculuk yoluyla elde ediliyor. Peki milli ve manevi değerler nasıl kazanılıyor, böyle mi? Parantez içinde Cumhuriyet 5 Mart 1977. Erimiyor. Süleyman Demirel'in bütün amacı Demokratik Parti'yi eritip yok etmektir. Cephe hükümetinin güven oyu almasından bugüne kadar geçen 2 yıllık sürede DP milletvekillerinin yarısını Demirel'e kaptırmıştır. Bunu görenler DP eridi bitti tükendi demektedirler. Parlamento aritmetiğine bakıp bu yargılara varanların yaklaşan seçimler sırasında bir de seçmen geometrisine bakmaları gerekir. Acaba DP eridi mi? Acaba birer birer partilerinden kopup Demirel'in kucağına düşenler DP oylarını da ceplerine alıp götürdüler mi? Evet, acaba. Pazar günü Demokratik Parti'nin Aydın İl Kongresi'ne gittim. Aydın'a girildiğinde DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin arabasını 300'ü aşkın araba izlemekteydi. Çevre il ve ilçelerden gelen partililer Bozbeyli ve arkadaşlarına gerçekten sıcak ilgi gösteriyorlardı. Bunları görünce kendi kendime sordum. Acaba DP eriyor mu? DP erimiyor, belki de güçleniyor. Herkes biliyor ki parti büyük bir sarsıntı geçirdi. Fakat bu sarsıntı atlatılmış, partide derlenme ve toplanma başlamış. Bu gözle görülür. Kongreye katılan partilileri izledim. Sonra aralarına karışarak onlarla konuştum. Bir solcu gazeteci olarak DP seçmenleriyle rahatça konuşuyordum. Onlar da solcular hakkındaki görüşlerini açık seçik söylüyorlardı. Tartışıyorduk. Acaba MHP ve AP kongrelerinde bu rahatlıkla konuşabilir miydim? Hiç şüphesiz konuşamazdım. Türkiye'de sağ ile sol arasında hiç olmazsa bu uygarca hoşgörü ortamını oluşturmaktan ürkenler, korkanlar var. Ferruh Bozbeyli yaptığı konuşmada yolsuzluklardan, soygundan ve cinayetlerden söz etti. Sonra sözü partisinden ayrılanlara getirdi. Bu konudaki yorumu çok ilginç. Ben partiden bir çivi bile sökemezler demiştim. Yanılmışım, söktüler. Ama çivi sökülürken eğilir. Sonra hiçbir yere tutmaz. Gerçekten bu konu önemlidir. Diyelim ki Konya Milletvekili Necati Kalaycıoğlu DP'den ayrılıp AP'ye geçti. Dün DP milletvekili olarak gittiği köylerden bugün nasıl AP'ye oy isteyecektir? AP'ye oy isterken eski konuşmalarını hatırlayıp yüzüne vuranlar olmayacak mıdır? Bir Sami Aslan peşinde kaç oyu sürükleyecektir? Bunun için AP oylarını hesap ederken DP'den gelen milletvekili sayısını pek ciddiye almamak gerekir. Önümüzdeki seçimde partilerin çıkaracağı oyları hesaplarken DP'nin eridiği varsayımına dayanmak sanırım son derece yanıltıcı olacaktır. Amasya ve Çorum kongrelerinden sonra Aydın Kongresi de DP'nin erimediğini, tersine güçlendiğini anlatan önemli belirtilerden biridir. Demokratik Parti'nin siyasal görüşlerini bir yana bırakalım. Fakat parlamentoda Demirel'e karşı çok etkin bir savaş verdikleri herkesçe kabullenilmelidir. Aydın Kongresi'nde Bozbeyli ne zaman Demirel'in adını ağzına alsa, delegeler toplu olarak şu yanıtı veriyordu. Kahrolsun. Eğer seçim alanlarında da aynı hava yaşanırsa, Demokratik Parti'nin eski oylarını toplaması hiç de sürpriz sayılmamalıdır. Parantez içinde Cumhuriyet 8 Mart 1977. Güç birliğine doğru. 1977 seçimleri demokratik düzenin yaşaması için sağ ile sol arasında bir ölüm kalım savaşına tanık olacaktır. Seçimleri cephe partileri kazanırsa Türkiye'de en azından 4 yıl süreyle örtülü faşizm yaşanacaktır. Sol kesim içinde yer alan bütün örgütlerin bu tehlikeyi görmeleri gerekir. Seçim aritmetiğine göre solu iktidara getirecek oluşum sağ oyların parçalanması. Buna karşılık sol oyların birleşmesine bağlıdır. 1973 seçimlerinde sağ oylar parçalanmış, CHP ancak bu yolla iktidara gelebilmiştir. 1975 yılında ise sağ oyları toplayan 4 parti bir araya gelerek cephe hükümetini kurmuşlardır. Seçimler yaklaştıkça cephe partileri arasında çatışma da artmaktadır. Aynı hükümetin içinde görev yapan partilerin sözcüleri birbirlerini en ağır gerekçelerle suçlamaktadırlar. Artık hükümet parçalanmaya yüz tutmuştur. Bu koşullarda Türkiye İşçi Partisi ile Sosyalist Devrim Partisi kongreleri toplanmıştır. Gerek TİP Genel Başkanı Behice Boran, gerekse SDP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar genel seçimler yaklaşırken CHP'nin solundaki partilerle diyalog kurmasını istemişlerdir. TİP Genel Başkanı Boran bir adım daha ileri giderek CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede her iki parti başkanı özgürlükçü demokrasinin işlerliğini sağlamak için alınması gereken önlemler üzerinde durmuşlardır. Boran geçen hafta Ecevit'e yazdığı mektupta şu görüşleri savunmaktaydı. Türkiye İşçi Partisi, kitle tabanı ve politik ağırlığı olan demokratik nitelikteki partiler arasında dayanışma ve güç birliği oluşturulmasını zorunlu bulmakta. Bunun başarılmasını toplumsal ve tarihi görev bilmektedir. SDP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar benzer düşünceleri partisinin kurultayında şöyle dile getirmişti. Faşizme karşı ilk önlem tüm sol ve demokratik kuruluşların, partilerin dayanışmaları, işbirliği yapmalarıdır. CHP'nin öteki demokratik kuruluşlarla, özellikle solundaki kuruluşlarla diyalog kurmaktan, faşizm karşısında bunlarla işbirliği yapmaktan kaçınması herhalde doğru bir davranış olarak nitelenemez. Aynı görüşler Türkiye Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Timisi tarafından öteden beri savunulmaktadır. Sol parti liderlerinin böylesine sağlıklı bir noktada birleşmeleri elbette ki sevindirici bir olaydır. Bundan sonrası bu güç birliğinin, bu diyaloğun hangi somut koşullarda, hangi aşamalarda ve hangi aritmetik çözümlerle sağlanacağı noktalarında toplanmaktadır. Türkiye kanlı bir siyasal geçitten geçiyor. Bu aşamada bütün sol güçlerin aralarındaki görüş ayrılıklarını erteleyerek özgürlükçü demokrasinin sınırında güç birliği yapmaları gerekmez mi? Bu aşamada solun saygın ve etkin liderlerine büyük sorumluluklar düşüyor. İlk hedef örtülü faşizmi tırmandığı yerden düşürmek ve 1977 seçimleriyle sola açık bir iktidar kurmaktır. CHP bu adımları nasıl değerlendirecek? Önümüzdeki günlerin gündeminde bu sorun vardır. Parantez içinde Cumhuriyet 10 Mart 1977. İşgalci ve komisyoncu. TRT yöneticilerini dost düşman artık iyice tanıyor. Genel müdür yasa dışı bir işgalcidir. Karataş'ın ülküdaşı TRT Haber Dairesi Başkanı Hamit Eskan, Lockheed şirketinin Türkiye'deki komisyoncusunun komisyoncusudur. Bu anayasa kuruluşu işte bu iki zat-ı şerif tarafından yönetilmektedir. TRT Yönetim Kurulu'ndaki iki hükümet temsilcisini de tanıtalım. Biri bir zamanlar devrimcilik adına mangallarda kül bırakmayan emekli Tümamiral Sezai Orkunt'tur. Öteki ise 27 Mayıs devrimine toz kondurmadığını ileri süren emekli askeri yargıç Fikret Ekinci'dir. Şimdi Karataş, Tezkan, Orkunt ve Ekinci milli birlik ve beraberlik ruhu içinde yan yana, kol kola ve kucak kucağıdır. Ne 27 Mayıs kalmıştır, ne de Atatürkçülük. Bir de TRT Seçim Kurulu var. Bu kurul 4 üniversitenin rektöründen ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinden oluşuyor. Bu 4 rektör ve bir orgeneral yasa dışı niteliği Danıştay ve Yargıtayca saptanan TRT Genel Müdürü hakkında aylardır bir karara varamamıştır. Geçen hafta bir karar vermesi beklenen kurul her nedense kararını önümüzdeki salı gününe bırakmıştır. Herhalde bir bildikleri vardır. TRT Seçim Kurulu Başkanlığına getirilen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Nurettin Ersin, 12 Mart döneminin Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarıdır. Belki bir bildiği vardır. TRT Yönetim Kurulu üyesi emekli Tümamiral Orkunt, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığından emeklidir. Herhalde onun da bildikleri vardır. Bu iki istihbaratçı bilgilerini bir araya mı getiriyorlar acaba? Ve gecikme bu yüzden midir? TRT Seçim Kurulu kararını vere dursun, yasa dışı işgalci Karataş ile komisyoncu Hamit Eskan, TRT görevlilerini birer birer yerlerinden almaktadır. Televizyon haberleri müdür yardımcısı Aycan Giritlioğlu'nun açığa alınmasıyla başlayan Karataş-Tezkan operasyonu, televizyon haberleri müdürü Özden Vardar, TRT2 haberler müdürü Altan Aşar, yardımcısı Aydın Soysal, dış yayınlar müdür yardımcısı Hüsamettin Ünsal, muhabiri Selçuk Altan, Ahmet Tümel, spiker Sacit Onan ile sürdürüldü. TRT görevlilerine uygulanan işlemlerin tümü yasa dışıdır. Balık baştan kokar. Çünkü genel müdür yasa dışıdır. Bir işgalci ile bir komisyoncu el ele vererek TRT'de haber namusunu koruyan görevlileri yaz kış demeden oradan buraya savurmaktadırlar. Yok mudur bu anayasa kuruluşunda çalışanları koruyacak devlet görevlisi? İşte Danıştay kararları, işte Yargıtay kararı, işte mahkeme kararları. Dört üniversitenin sayın rektörü ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bu Danıştay ve Yargıtay kararlarına bakıp "Hayır, Karataş yasaya uygun bir genel müdürdür." diyecekler midir? TRT bir anayasa kuruluşudur. Bu anayasa kuruluşu böyle sürgit yasa dışı işgalcilere ve komisyonculara terk edilemez. TRT emekçileri bu kurumun onurunu kendi onurları gibi dimdik ayakta tutmasını bilmektedirler. TRT bir işgalci ile bir komisyoncuya mı kalacaktır? Parantez içinde Cumhuriyet 11 Mart 1977. Kim inanır? Son günlerde Turhan Feyzioğlu'nun söz ve demeçlerine dikkat ediyor musunuz? CGP Genel Başkanı yolsuzluklardan, bir de Atatürk ilkelerine karşı olan partilerden söz edip duruyor. Bu arada da Başbakan Demirel ile iadeli taahhütlü mektuplar alıp veriyor. Feyzioğlu'nun yolsuzluklardan söz etmesinin nedeni Adalet Partisi'dir. Bu Kayserili demirbaş politikacı Demirel'e aba altından sopa gösterip mobilya yolsuzluğunu unutma demektedir. İşlerine gelince yolsuzluklar önemlidir. Değilse yolsuzluğun adını bile ağızlarına almazlar. Sormak gerekir. Mobilya yolsuzluğu ortaya atılalı neredeyse 2 yıl oluyor. Feyzioğlu ve arkadaşları bu konuda hangi olumlu çabayı gösterdiler? İsteseler de mobilya dosyası parlamentoda çoktan ortaya dökülürdü. Ya bunun yerine ne yaptılar? Ne yapacaklar? Adalet Partisi'nden ödünç milletvekili alıp meclis komisyonlarında cephe partilerinin oranını artırarak soruşturmaları sürüncemede bıraktılar. Şimdi de çalımlarından geçilmiyor. CGP yolsuzluklarla mücadele eden bir partidir. Çocuk kandırıyorlar sanki. Mobilya yolsuzluğu ile Demirel'i korkutmaya çalışan Feyzioğlu, Atatürkçülük maskesiyle de Erbakan'ı köşeye sıkıştırmayı denemektedir. Cephe hükümeti kurulmadan önce aralarında CGP'nin de bulunduğu cephe partileri seçimlere ortak liste ile girmeyi öngören bir protokol imzalamışlardı. Feyzioğlu o günlerde aynı Erbakan ile ortak listeyle seçime girmek için imza atarken Atatürkçülüğünü hiç hatırlamıyor muydu? Sanki Erbakan'ın Atatürk düşmanlığı şu son 2 hafta içinde ortaya çıktı. Feyzioğlu da ne yapsın, Erbakan'ı suçüstü yakalayınca bu ortaklıktan vazgeçmeyi düşündü. Dedim ya, çocuk kandırıyor. Yolsuzluk dosyaları birbiri üstüne yığılır, Feyzioğlu susar. Vatan evlatları kör kurşunlarla birer birer öldürülür, Feyzioğlu yine susar. Bütün bunlardan sonra şimdi yolsuzluklardan ve Atatürk ilkelerinden söz eder. Kim inanır Feyzioğlu'na, kim güvenir bu Kayserili politika demirbaşına? Bir hükümette siyasal sorumluluk da hukuksal sorumluluk da ortaktır. Hiçbir hükümet üyesi hükümeti oluşturan partilerin bir ya da birkaçını suçlayarak sorumluluktan kurtulamaz. Feyzioğlu aklınca kamuoyu önünde Demirel ve Erbakan'dan ayrı bir siyasal görüşün sahibiymiş gibi oyunlar oynamaktadır. Bir başka oyun daha var. Son haberlere göre Türk İş, CGP'yi destekleyeceğini açıklamış. Ankara'da son tango, Feyzioğlu ve Halil Tunç. Ne de yakışırlar birbirlerine. Feyzioğlu bundan sonra ne yaparsa yapsın artık siyasal yaşamını bitirmek üzeredir. Tanrı taksiratını affetsin. Amin. Parantez içinde Cumhuriyet 12 Mart 1977. Kimi sorumlu tutalım? İtalya'da iki savunma eski bakanı ve hava kuvvetleri eski komutanı Lockheed uçak yapım şirketinden rüşvet aldıkları gerekçesiyle mahkeme önüne çıkarılırken, Türkiye'de kamu alımlarıyla ilgili yolsuzlukları araştırmakla görevli Parlamento Komisyonu Başkanı Yılmaz Alpaslan, Genelkurmay Savcısı Albay İlhan Şenel'i ağır bir dille suçlamaktadır. Savcı Albay Şenel, bir süre önce Lockheed yolsuzluğuna hiçbir askeri kişinin karışmadığını ileri sürerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermiştir. Oysa ABD Adalet Bakanlığı'ndan yolsuzlukla ilgili belgelerin tümü Türkiye'ye yollanmış değildir. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı, Lockheed olayının tüm bilgi ve belgeleri incelenmeden verilmiş bulunmaktadır. 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu, askeri savcı tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararına Genelkurmay Başkanı'nın 15 gün içinde itiraz etmesine olanak tanımaktadır. Genelkurmay Başkanı Sancar karara itiraz etmiş değildir. Aynı yasanın 3. maddesi Milli Savunma Bakanı'na kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı askeri savcıya aynı konuda dava açması için emir verme yetkisi tanımaktadır. Bu konuyu düzenleyen yasa maddesi şu tümce ile son bulmaktadır. Kamu davasının açılması hususunda verilecek emir üzerine askeri savcı soruşturma yapmaksızın iddianame ile kamu davası açar. Yani Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, dilerse Lockheed ile ilgili dosyayı inceler ve Askeri Savcı Albay İlhan Şenel'e kamu davası açması için emir verebilir. Bu durumda Lockheed yolsuzluğu için dava açtırma yetkisine sahip tek kamu görevlisi Milli Savunma Bakanı Ferit Melen'dir. Melen isterse dava açılacak, istemezse Lockheed yolsuzluk dosyası kapanacaktır. Genelkurmay Mahkemesi'nde Milli Savunma Bakanı Melen ile ilgili bir başka dosya daha bulunmaktadır. Bu dosya Hava Kuvvetleri eski komutanı Emin Alpkaya ile beraat kararını kapsamaktadır. Askeri Yargıtay onayından da geçmiş bulunan bu karara göre Milli Savunma Bakanı Ferit Melen ve Genelkurmay Başkanı Semih Sancar hakkında kamu davaları açılması gerekmektedir. Buradan Genelkurmay Askeri Savcılığının verdiği bir başka kovuşturmaya yer olmadığı kararına geçelim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda batan Kocatepe gemisi sağ basından eleştirilere ve suçlamalara yol açmıştır. Bu saldırıların nedeni o günlerin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Kemal Kayacan'ın CHP'ye girmesi ve 1967 Kıbrıs olayları dolayısıyla zamanın Başbakanı Süleyman Demirel'i suçlamasıdır. Genelkurmay Askeri Savcılığının 15 Temmuz 1976 gün ve 1976/540 sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla Kıbrıs çıkartması sırasındaki olayda hiçbir komutan ve askeri personelin sorumluluklarının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu karar verilmiştir ama Milli Savunma Bakanı Melen de Genelkurmay Başkanı Sancar da bu önemli kararı kamuoyuna duyurmamışlardır. Bu arada AP basını ölçüsüz saldırılarla Kayacan'ı suçlamıştır. Melen ve Sancar yine susmuştur. Kayacan bu saldırıları sürdüren AP basınını çeşitli asliye hukuk mahkemelerinde mahkum ettirmiş fakat yetkililerden hiçbir ses çıkmamıştır. Melen ancak bir yazılı soru üzerine bu konudaki kararı verilişinden 6 ay sonra parlamentoda açıklamak zorunda kalmıştır. Görülüyor ki bu tür olaylar belirli siyasal eğilimlere ve endişelere göre kullanılmaktadır. Açılmayan yolsuzluk dosyaları, mahkeme kararlarına rağmen kapanan suç ihbarları, silahlı kuvvetlerin savaş gücü ve onuruyla ilgili gizlenen kararlar, kimi sorumlu tutalım, bunlardan kimi, kimi? Ve hani nerede devlet bütünlüğü? Böyle mi korunuyor? Böyle mi? Parantez içinde Cumhuriyet 13 Mart 1977. Ayrım sonu sayfa 80.